bir insan eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla çözeceği problemler, imalarıyla, işaretleriyle, işarlarıyla öyle problemler varsa bence o mevzuda onlarla katkıda bulunması lazım. Bu bir yönüyle emri bil maruf nehyi anil münker dahi. Bir insan bir şey gördü, men re'a minkum münkeren fel yugayyirhu biyedi. Fe in lem yestati' fe bi lisani. Fe in lem yestati' fe bi kalbi. Ve zalika adhafu'l iman. Bir münker görüldüğü zaman dinin çirkin gördüğü şey demek, tabiatın biraz maturide akidesi, tabiatın çirkin gördüğü şey, aklın çirkin gördüğü şey, geleneğin, örfün, ananenin ki bunlar milletimizde dinin temel disiplinleri vasıtasıyla elene elene, süzüle süzüle, rafine edile edile bizlere kadar gelip ulaşmıştır. O açıdan onlar da çok önemlidir yani. O mevzuda bir münker görüldüğü zaman, nahoş bir şey görüldüğü zaman, gücümüz yetiyorsa elle, çocuğumuzun kulağından tutarak bunu bir daha yapma yavrum, bak sen yapmazsan sana oyuncak alırım. Yaparsan oyuncaktan seni mahrum ederim. Ona karşı nasıl bir üslupla mesele anlatılacaksa öyle anlatırsınız. Dün müydü? Muallimimin kulağının çekmesini ben arz etmeye çalıştım size. Unutamadığım bana bir ders doğru. Yerinde. Yerinde elinden tutup bir zift bataklığına düşmeden çekebileceğiniz bir insan varsa tutar çekersiniz bir yerde. Birinin karşısına çıkarsınız. Biri öyle demişti. Mesela siz diyelim başınızı almış bir yere gidiyor. Parkta oturacaksınız. Orada levsiyat da olur böyle. Ha, böyle bir yönüyle sizi yalan söylemeye sevk etmemek için. Ha, sen bir yere mi gidiyordun? Allah afiyet versin. Ben böyle insana şahit oldum. Ha, sen bir yere mi gidiyordun? Allah afiyet versin. Parka gidecektin orada. Manhattan sokaklarına salacaktın kendini. Elin alemin levsiyat saçıp dolaştığı yerlerde dolaşacaktın. Sen oraya mı gidiyordun falan demesi bazen sana yetiyor, elinden tutuyor seni. Bazen de gel şuraya gidelim falan diyor. Hiç farkına varmadan yolda karşına çıkıyor. Ben size bir çay içirmeyi düşünüyordum ama kulfül vaad olmasın diye bugüne kadar kaldı. Ben şimdi onu yerine getirmek istiyorum. Bizim evde bir çay içelim diyor yani. Bütün bunların hepsi o zift kanalına yuvarlanmaya karşı bir yönüyle ona bir ip uzatma, kopmayan bir zincir mi, bir urgan mı uzatma demektir. Tutunur çıkar o zift deryasından, tutunur çıkar. Bu bir yol yani, bir yönüyle yol. Bir diğeri de efendim işte sözle yapılan şey, şu arz ettiğim şeyler içinde biraz söz de vardı. Eğer onu kullanma fırsatını vermiyorlarsa, elden tutamıyorsan, tutamazsın efendim, demokrasi var, herkes istediğini yapar. Niye milletin halk karıştırmasına mani oluyorsunuz? Size düşmez bunlar. Bu türlü şeyler bir toplumda hüküm fermaysa, onu size yaptırmıyorlarsa, öyle bir çürümeye karşı bir yönüyle demokrasidir, hürriyettir, insan haklarıdır, paravanasıyla sizin karşınıza çıkıyorlarsa, bu defa dilinizi kullanma imkanı varsa onu kullanacaksınız diyor hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif. O da yoksa şayet orada bu defa şey yapacaksınız, kalbinizle ona karşı alakayı keseceksiniz. Buğz etme o demektir. Buğz etmeyi biz şöyle anlıyoruz. O mesaviye karşı, o mühlikata karşı, o günahlara, o hatalara karşı, sıfatlara karşı tavır alma demektir. Onun o tavrından ötürü mesafeli durma. Hani belki bir gün bir tebessümünü bile esirgeme senden beklemiyordum bunu. Çok şey ümit ediyordum. Abi kardeşim filan gibi. Meseleyi mimiklerinle, gözünün irisiyle bir yönüyle, dudaklarını kıpırdanışla bunu ifade etmek suretiyle onu ondan vazgeçirmeye çalışma. Yoksa bir kötülük yapıyor diye balyoz gibi tepesine binme. Günümüzde çokça kullandığımız silahlar nefreti aynı zamanda güçlendiren, kini, gayzı güçlendiren, köpürten, yangını daha da büyüten hadiseler öyle oldu. Görüyorsunuz 40 senedir yangın büyüdü mü büyümedi mi? Kin, nefret azgınlaştı mı azgınlaşmadı mı? Kudurdu mu kudurmadı mı? Esirdi mi esirmedi mi? Ama bunların her birisi birine deve bay özür dilerim esirir. Birileri de kudurur. Ve bunların hepsi tehlikelidir. Evet. Ama başka türlü gidilebilirdi. Niye ilimle irfanla gitmediniz onların üzerine? Neden şöyle böyle kenarından köşesinden bekledikleri hakkı hukuku onlara vermediniz? Neden onların gönüllerine girmeyi düşünmediniz? Devlet-i Aliye 11 milyon safkan Türk, 200 milyonu aşkın insan var. Bunların içinde her türlü insan var. Hristiyanlığın her çeşidi var. Museviliğin her çeşidi var. İnanmayanların her çeşidi var. Nasıl o insanlar yağdan kıl çeker gibi o problemleri çözdü, Allah'ın izni inayetiyle işin üstesinden geldiler. İcabında Balkanlardaki Bektaşileri o mevzuda istihdam ettiler. Kullandılar demiyorum, istihdam ettiler. Onlar da tehlikeye karşı göğüs gerdi, surlar oluşturdu, setler oluşturdu. Devlet-i Aliye'nin ayakta kalmasına yardımcı oldular. Demek ki oluyor bu mesele, olmaz değil. Raşid halifeler döneminde olduğu gibi, Hadi döneminde de oldu, Mehdi döneminde de oldu, efendim Muntasır döneminde de oldu, efendim Ömer bin Abdülaziz döneminde de oldu, Osman Gazi Hazretleri döneminde de, Orhan Gazi Hazretleri'nde, Osmanlı sultanlarını saymayayım hepsini, oldu. Kamil manada Hazreti Fatih'e kadar oldu, her yerde oldu. Yoksa hani kötülükler meselenin üzerine siz de böyle kötüce giderseniz şayet kötülüğü coşturmuş olursunuz. Aksine bir yerde bir mesele, bir problem nasıl halledilecekse işte yumuşak dil, Kur'an-ı Kerim'in ifade buyuruyor. Yumuşak hal, yumuşak tavır, yumuşak üslup şayet onlarla meseleyi halledersiniz. Bir yerde meseleyi sulhla halletmek mümkünse şayet başka türlü kabaca davranışlara girmeyeceksiniz. Efendim, Abdurrahman Azam'ın Ebedi Risalet'te ifade ettiği gibi diyor ki, İslam'ın bütün savaşları müdafaa savaşıdır. İslam'ın bütün savaşları müdafaa savaşıdır. Yani doğrudan doğruya size saldırıyorlarsa ve kaviyen ihtimal dahilinde saldırma ihtimali varsa, o mevzuda tahşidat yapmış üzerinize geliyorlarsa şayet, bu zaman icap ederse kader dengi bile değerlendirerek üzerlerine gidebilirsiniz. Yoksa hafizan Allah ne getireceği belli olmayan şeylere, maceralara giremezsiniz. Evet, burada dinlendirmek için bir şey söylemek istiyorum. Ben zannediyorum Raşid halifelerden sonra, onların da hususiyle ikisinden sonra Kanuni Sultan Süleyman kadar cihan öyle güçlü bir hükümdar görmemiştir. Neredeyse adam Süleyman Aleyhisselam'la akbaşı gidecek gibi bir adam. Düşünün yani Fransuvaların gelip kendisine sığınması, Hindistanların orada istiklallerini, varlıklarını onun varlığına bağlamaları. Onun için çok rahatlıkla diyor ki Fransa halaikimiz, Hindistan'da kapı kulumuz diyor. Bak, hükümdar bu. Elinin tersiyle bir yönüyle Hindistan'ı bir tarafa iter Allah'ın izniyle, İngiltere'yi de bir tarafa iter. Öylesine kıta Avrupa'sını oraya sıkıştırmış ki Allah'ın izni inayetiyle. Viyana'ya gidiyor bildiğiniz gibi. Size söylemeye ne lüzum var? Çok iyi biliyorsunuz bunu. Gidiyor. Fakat orada bütün kıta Avrupa'sını karşısında buluyor. Kendine göre kader dengi de değerlendiriyor. Tesayyüt terafiğinden ibaret olan kazanma, kaybetme hali değerlendiriyor. Kötü bir ihtimal söz konusuysa bence burada öyle bir maceraya girmemek lazım diyor. Kim diyor? Kanuni. O kim o Kanuni? bugünkü Türkiye'nin 30 katı bir devletin başındaki serkar bir şuva. Çok küçük bir ihtimalle hafizanallah burada şöyle böyle bir sarsıntı yaşarsak dünyada itibarımız sarsılır. O sarsıntıyı değerlendirerek başkaları üzerimize gelir. Bir türlü başımızı gaileden sıyıramaz, kurtaramayız. Efendim bu engin bir mantık. Böyle popülizm hesabına şuraya girelim de kazanırsak kendi itibarımızı yükseltiriz. Macera perestlerin düşündüğü gibi değil yani. Binde bir ihtimalle zarar melhuz ise şayet orada yapılması gerekli olan şeyi yapar. E kimdi kanuninin rehberi? İnsanlığın iftihar tablosu. Bütün insanların itibarını, şerefini, onurunu üst üste yırsanız, üst üste, onu da binlerle çarpsanız, onun şerefine, itibarına, onuruna, onur hep tekrar ediyorum filan çekelime. Ama Türkçemize gelmiş, otağını kurmuş. Kabul ediyoruz. İnsanlığın iftihar tablosunun o bahsettiğim evsaf-ı aliyesine muadil gelemez. Aksini iddia eden var mı? Hudeybiye'ye gidiyor. Ve arkasına aldığı belki 3000, 4000, 5000 yani bilemiyorum sayısını sahabi. Size umre yaptıracağım diyor. Herkes de kurbanını alıyor orada. Ve ihrama giriyor. Mekke-i Mükerreme'ye 60-70 kilometre kalan Hudeybiye bu kadar. Harem-i Şerif'in de en uzak sınırıdır orası. Burada sınır iyice uzaklaşır. Oraya kadar gidiyor. Fakat orada Kureyşleri karşısında buluyor. Sahabe-i Kiram'a söz vermiş. Ben size söz versem ki sizin hepinizi alacağım burada. Men hattında şu okula götüreceğim. Yolun yarısına kadar gittikten sonra arkadaş ben şimdi geriye dönüyorum dediğim zaman bana ne dersiniz? Ve bir de benim bu mevzuda onurum, gururum ne kadarsa bırakın onu yani. Onurum, gururum. Nasıl gönül koyarım size? Katlanamam öyle bir şeye. İnsanlığın iftihar tablosu Hudeybiye'de seni içeriye sokmayacağız. Meselenin farklı yanları var. Eğer orada işaret buyursaydı Mekke'ye girilecek diye o 3000, 4000 insan ellerindeki çuvaldızlarla Allah'ın izniyle o müşrikleri delik deşik ederek oraya yine girerlerdi. Nitekim işlerinden çıkıp müsaade et ya Resulallah diyenlerin sayısı az değildi. Fakat meseleyi kan dökmeden, kan döküp kini ve nefreti körüklemeden, alevin üzerine benzinle gitmeden o problemi çözmek geriye dönmek şeklinde bile olsa bence onu tercih etmişti insanlığın iftihar tablosu. Hudeybiye'de geriye dönmüş, kurbanları kesmiş. Onu önce anlamayan bir iki insan olmuştu ashabı arasında. Fakat onlar da ettiklerine, eylediklerine ömür boyu sadakalar vermiş, kurbanlar kesmiş, istiğfarda bulunmuşlardı. İsim tasfiyi caiz değil. Şimdi kanunun rehberi buydu. İnsanlığın iftiharı öyle, iftihar tablosu öyle yapınca kanunun başka türlü yapması düşünülemez. Bak bu bir mesele. Bu pozitif düşünce. Bu kendini değil, düşünülmesi gerekli olan kimseleri düşünme. Bu bir milleti düşünme. Bir milletin geleceğini düşünme. Maceraya adım atmama. İnsanların başına gaile salmama. Kanuni böyle yüksek bir firasetin insanı neme lazım onda bir ihtimalle bile olsa nasıl olsa bunları kıta Avrupa'sına sıkıştırmışız. Ben yüzümün akıyla geriye dönerim İstanbul'a giderim. Allah kerim. Pozitif hareket bu. Bakın size bir iki asır sonra bir şey daha nakledeceğim. Evet hikaye anlatıyorum size. Merzifonlu takdirle yad ederim ben. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa dayılarına, amcalarına bakarak onların yaptığı ıslahatıyla ben de bir şey yapayım diyor. Bir ordu arkasına alıyor. İçinde giraylar da var. Kanuni'nin geriye döndüğü, Viyana'ya gidiyor, Viyana'yı kuşatıyor. İki şey var burada. Bir, o arkasındaki askerlerin bütününün kendisine arka çıkabileceği hesabı tam mı değil mi? Merzifonlu, rahmetullah aleyh, rahmeten vasaten Cenab-ı Hak firdesiyle sevindirsin. Vefasında, sadakatında hiç şüphem yok. Fakat Kanuni'nin geriye döndüğü Viyana'yı kuşatma, bir de o güne kadar hınçları daha da artmış, kıta Avrupa insanının bir yönle terakküm edip, tahaşşüt edip karşısına çıkacağı hesaba katmadan orada oraya gidiyor. Ve Türk askerinin ilk defa bozgun yaşadığı yerdir. Asker onunla bu defa kaçmayı şiar ediniyor. Ve bizim sukut dönemimiz, yıkılış dönemimiz, çözülme dönemimiz onunla başlıyor. Şimdi bu hareketlerden hangisini tasvip eder? Rey verin de burada bunlardan bir tanesini bir yere yükseltelim. Zannediyorum reyinizi kanun istikametinde kullanırsınız. Çünkü o istikamet aynı zaman insanlığın iftihar tablosunun istikametidir. Osmanlı sultanları kaçı İstanbul'u kuşatmayı hayal edinmiş. O koca harp dahisi, idari dahi, yıldırım cennet mekan aleyhir rahmet vel ufran hazretleri bile. Fakat bakmışlar ki yani çok çetin bir ceviz. Girilecek gibi değil. Onlara da müyesser değil bu mesele. O Çelebi Mehmet, oğlu onun, küçük oğlu. Çok vefalı, çok sadık. Sürekli onlarla bir münasebet içinde olmuş. Yıldırım'ınki de öyle. Yıldırım o İstanbul'un içini doğru okumak için saraya çok yakın iki kadınla evlenmiş. Kadın düşkünlüğü değil, o bohem bir varlık değil. Fakat orada olup bitenleri yakından doğru okuma, saraya yakın ama ona nasip olmamış, müyesser olmamış. Çelebi Mehmet rahmetullahi aleyh, rahmeten vasaten, tarih ne derse desin. Ayağının biri İstanbul'da, biri Edirne'de, biri İstanbul'da, biri Edirne'de. O karmaşık dönemi, o gaileli dönemi şu anda Türkiye'nin yaşadığı gaileli dönem gibi bir dönem. Elimizdekilerini de kurtlara, aç kurtlara kaptırmayalım diye. Bir ayağı orada, bir ayağı orada. Onları yumuşatıyor, beri tarafta mevcudiyeti muhafazaya çalışıyor. Mevcut muhafaza edilmezse mefkut avlanamaz. Mevcutla elde edilecek şeyler elde edilir. Mevcudu bitirdiğiniz zaman her şeyinizi bitirmiş olursunuz. Meselenin maceraya tahammülü yoktur. Ama ona da müyesser değil. Ne var ki sistemi kuruyor Edirne'de. Ve oğlu 2. Murat Cennet Mekan aleyhi rahmetü vel ufran hazretleri. O sağlam ayağını yere basıyor. Bildiğiniz gibi batıya bir darbe vuruyor Allah'ın izni inayetiyle. Sonra İstanbul hülyalarıyla yaşıyor. Hacı Bayram Cennet Mekan aleyhi rahmetü vel ufran hazretlerini celbediyor. Belki Akşemseddin Hazretleri gençliği onun yanında. Olgunluk çağı da Hazreti Fatih'in yanında. İkaz ediliyor koca hünkâr. Hünkârım bu senin işin değil, şu çocuğun işi deniyor yani. Sabırla, ciddi bir tahallük ruhuyla bekliyorlar. Mevsimi gelince de bütün kapılar açılıyor. لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّ فَلَنْ نِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. Meselenin maceraya tahammülü yoktur. Şu birbirine zıt böyle hadiselerle esas arz etmeye çalıştığım husus şudur. Büyük işlerde bazen çok küçük ihmaller, hedefi görmemeler çok büyük gailelere, falsolara sebebiyet verir. Bir falsoya sebebiyet vermesi bir milletin kuvve-i maneviyesini kırma, onu felç etme demektir. Ve hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Böyle bir şey yapan insanlar bütün o insanların, o toplumun, o milletin vebaliyle ahirette haşr-ı neşr olurlar. Böylelerinin, böyle macera perestlerin cennete girmeleri katiyen düşünülemez. Onlar kimse, böyle bir macera ile milleti felakete sürükleyenler bir yönüyle bizim ikbal mülahazalarımızı karartanlar, istikbal düşüncelerimiz üzerine zirt sıkanlar, Allah huzurunda yüz bulamazlar. Varacakları yerde gayyadır onların, Müslüman görünseler bile. Evet, onda bir ihtimalle. Müdafaa edilecekse orada müdafaa stratejisi kullanılır. Üzerinize geliyor, gücünüze yetiyorsa bu defa anlaşmadan vazgeçersiniz orada. Yiğitliklerinizi sergilersiniz. Uhud'da olduğu gibi, Bedir'de olduğu gibi. Bu can bu uğurda kurban dersiniz. Çanakkale kahramanlarının yaptığı gibi. Mektep talebeleri ne harp bilirler ne de savaş bilirler. Ama düşman gelip kapıya dayanınca başlarındaki sarıkları söküp bellerine birer piştun, birer kılıç sokarak Çanakkale'ye koşanlar orada. Üç tane kurşun atmamış benim gibi orada düşmana karşı efendim ellerine silahlar verilerek kurşun atmaya emredilir. Bu arada o savaş Allah'ın izniyle de kazanılır orada. O savaş onların orada bir yönüyle o Çanakkale boğazından içeriye girerek arzu ettikleri emellerine katiye nail olamazlar. En zayıf olduğumuz dönemde, maceraya kurban edildiğimiz dönemde Allah'ın izni inayetiyle gösterilmesi gerekli olan ikram gösterildiği için düşman orada ters yüz edilmiştir. Vesselam. Yitirdiğimiz cevherlerden bir tanesi de duadır. Nerede Cenab-ı Hak onu bulmaya muvaffak kılar, beklemeye devam edelim. Gözlerimiz hep dua ufkunda olsun. Bir gün belki biz de Allah'a dua ederiz. İnşallah bir gün biz de Allah'a dua ederiz. Şu andaki o mesaviye, o yakışıksızca, o densizce saldırılara karşı da yine milletimizin vahdeti, birliği, bütünlüğü adına ayrıştırmalara karşı katlanıyoruz. Küfretseler, sövseler, hakaretlerle kirletmeye çalışsalar, zift saçsalar, her gün 50 türlü yalanla üzerimize gelseler, milletin birliği ve bütünlüğü adına gerekli olan şey neyse onu yapar, o densizce şeylere mukabelede bulunmayız. Herkes karakterinin gereğini sergiler der. Hasbunallahu ve ni'mel vekille soluklanırız. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir diyerek o soluklanmayı taşlandırırız. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkelt ve huve rabbul arşil azim diyerek Allah'a sığınır, işimizi ona havale ederiz.